Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Suresinin 10 ila 12. ayetlerinin tilavetini dinleyelim.
والذين كفروا
Rahman, Rahim olan Allah'ın adıyla. Onlar yeryüzünde gezip dolaşmıyorlar mı ki kendilerinden öncekilerin nasıl bir sona uğradıklarını görsünler? Allah onları yerle bir etti. O kafirler içinde bunun bir benzeri vardır. İşte böyle, çünkü Allah iman etmekte olanların velisidir. Kafirlerin ise onların velisi yoktur. Şüphesiz Allah iman edip salih amellerde bulunanları altından ırmaklar akan cennetlere sokar. İnkar edenler ise metalanırlar ve hayvanların yemesi gibi yerler. Ateş onlar için bir konaklama yeridir.
Tahran'dan yapılan 1,5 saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 22 metre 13.650 kHz üzerinden, akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parsurey.ir adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Alemlerin Rabbi Yüce Allah'a hamd, Resulü ve Pak Ehl-i Beytine salatu selamla Tahran Radyosu'ndan hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz değerli dinleyiciler. Bugün Hicri Şemsi 10 Behmen 1402, Hicri Kamiri 18 Recep 1445 ve Miladi Takvimle 30 Ocak 2024 Salı. Değerli dinleyiciler, bu akşamki yayınımızda az sonra sunacağımız haber bülteni ve günün siyasi yorumlarının ardından Lahey Mahkemesi'nin kararı üzerine Sayın İhsan Kaçar ile yapılan röportaj, İran basınından seçmeler, Amerika'nın gerçek yüzü ve İslam'ı tanıyalım adlı programlarımızı dinleyebilirsiniz. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, bu akşamki yayınımızda ben Susen Kolipur, arkadaşım
Mesut Ketani.
Bu akşamki haberleri sizlere sunacağız. Önce önemli haberlerin başlıklarıyla başlıyoruz. Ayetullah Hameni iş insanlarına hitap etti. Pakistan Başbakanı, İran'ın güvenlik endişelerini iyice anlıyoruz dedi. İran ile Türkiye arasında yenilenebilir enerji etkinlikleri düzenlenecek. İran'ın üyeliğiyle ilk BRICS toplantısı başladı. İran ile Ermenistan üst düzey yetkilileri görüştü. Ve Bakan Emir Abdullayan, Beyaz Saray bölgedeki savaşı sona erdirme yolunun siyasi olduğunu biliyor dedi. Şimdi haberler.
İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Hamene'yi bugün ülkedeki bir grup iş insanı, üretici ve işletmeciyi kabul ettiği görüşmede özel sektörün öneminin altını çizerek hükümetin en önemli görevinin iş ortamını iyileştirmek ve engelleri ortadan kaldırmak olduğunu vurguladı. İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Hamene'yi bugün Tahran'daki İmam Hümeyni Hüseyinisi'nde ülkedeki bir grup iş insanı, üretici ve işletmeci ile buluştu. Ayetullah Hamene bu görüşmede dün İran ürünleri sergisini ziyaret ettiğine değinirken, bu sergi ülkenin bilimsel ve teknolojik gücünün bir örneği olarak yorumlayabiliriz dedi. Ülkede özel sektörün önemli büyüme kaydettiğini belirten Ayetullah Hamene, özel sektör ülkemizden 7. 5 yıllık kalkınma planında öngörülen büyümeye, yani %8'lik büyüme oranına ulaşabilecek kapasiteye sahiptir ifadesini kullandı. İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Hamene'yi devletin en önemli görevi iş ortamını iyileştirmek ve işletmelerin önündeki engellerini kaldırmaktır diye konuştu.
Pakistan geçici başbakanı, İran Dışişleri Bakanı Emir Abdullayan ile dün akşam İslamabad'da gerçekleştirdiği görüşmede ülkesinin İran'ın güvenlik endişelerini iyice anladığını
iki ülke arasında yapılan anlaşmaların hayata geçirilmesini memnuniyetle karşıladığını belirtti. Pakistanlı mevkidaşı Celil Abbas Cilani'nin resmi daveti üzerine İslamabad'a giden İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullayan, temaslarının devamında dün akşam Pakistan'ın geçici başbakanı Anwarul Haq Kakar ile görüştü. Görüşmede İran Dışişleri Bakanı, Pakistan Ordu Komutanı ve Dışişleri Bakanı ile gerçekleştirdiği görüşmeleri işaretle terörle mücadele konusunda çok iyi anlaşmalara vardıklarını vurguladı. Emir Abdullayan, güvenlik konularının yanı sıra ticaret, ekonomi ve ulaşım alanlarında da iyi ilerlemelere imza attıklarını sözlerine ekledi. Pakistan Başbakanı da görüşmede yapılan anlaşmalardan mutlu olduğuna ve iki ülkenin tarihi ve medeniyetsel ilişkilerine işaretli İran İslam Cumhuriyeti'nin güvenlik endişelerini iyice anladıklarını, Tahran'ın da İslamabad'ın endişelerinin farkında olduğunu bildiklerini söyledi. Kakar, tüm alanlarda işbirliğinin iki ülkenin güvenliğini pekiştirebileceğini de vurguladı.
Dışişleri Bakanı Emir Abdullahyan, Pakistan ziyaretini değerlendirdi. Ayrıntılı haberi ediniyorsunuz.
İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahyan sosyal medya X hesabından yaptığı paylaşımda Pakistan ziyaretini değerlendirdi. Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahyan paylaşımında Pakistan ziyareti kapsamında bu ülkenin Dışişleri Bakanı Celil Abbas Ceylani, Başbakanı Anwarul Haq Kakar ve Ordu Komutanı Seyyid Asım Münir ile görüştüğünü duyurdu. Emir Abdullahyan, İran'ın komşuluk politikası çerçevesinde ticaret, ekonomi, bilim ve teknoloji, enerji, siyaset, güvenlik ve sınır alanlarında ikili ilişkilerin geliştirilmesi, sınır pazarlarının arttırılması ve bölgedeki son gelişmelerin gözden geçirilmesinin İslamabad ziyaretinde ele alınan en önemli konular olduğunu belirtti. Bakan Emir Abdullahyan, Pakistanlı mevkidaşımla ortak basın toplantısında iki ülke arasındaki ilişkilerin bölgede kalıcı barış ve istikrar için önemli bir kaynak olabileceği belirtilirken, tarafların terör tehdidiyle mücadele işbirliğine dayalı bir yaklaşım benimseme konusundaki kararlılığına vurgu yapıldı dedi. Emir Abdullahyan ayrıca teröristlere İran ve Pakistan'ın güvenliğini hedef alma fırsatı vermeyeceğimizi ifade ettim diye kaydetti. İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi Mehtap Hameni.
Tahran Radyosu'ndan akşam haberleri sürüyor. İran Yenilenebilir Enerji ve Enerji Verimliliği Kurumu ile Türkiye'nin EFOR şirketi arasında yenilenebilir enerji alanında fuar ve özel etkinliklerin düzenlenmesinde işbirliği yapılması amacıyla mütabakat zaptı imzalandı. SATPA, Uluslararası İlişkiler Ofisi ile EFOR arasında sergi ve özel etkinliklerin düzenlenmesi amacıyla uluslararası işbirliğinin geliştirilmesine yönelik mütabakat zaptı imzalandı. SATPA Direktörlüğü ve Uluslararası İlişkiler Genel Müdürü Mesut Rızai ve EFOR Şirketi Stratejik İşler Direktörü Gary Grosses'in huzurunda imzalanan bu mütabakat anlaşması, İran ve Türkiye'de ortak etkinlikler düzenlenmesi, iki ülkede yatırım fırsatlarının kullanılması ve bunlar hakkında bilgi verilmesi üzerinde duruyor. EFOR şirketi, Türkiye'nin İzmir kentinde Venerji, Clean Energy Expo olarak bilinen Büyük Temiz Enerji Teknolojileri Fuarı'nın organizatörlerinden biridir.
BRICS olarak bilinen gelişmekte olan ekonomiler grubuna üye ülke temsilcilerinin 2024 yılındaki ilk toplantısı, bu gruba üye 10 ülkenin Dışişleri Bakan Yardımcılarının katılımıyla bugün 30 Ocak Salı günü Moskova'da başladı. Bu toplantı BRICS grubuna 5 yeni üyenin girmesinden sonra 2024 yılının başından itibaren ilk kez düzenleniyor. İran İslam Cumhuriyeti, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Mısır ve Etiyopya eski üyelerle yani Rusya, Çin, Brezilya, Hindistan ve Güney Afrika ile birlikte 3 gün boyunca BRICS'in 2024 yılındaki planları hakkında görüş alışverişinde bulunacak. Rusya Dışişleri Bakanı Yardımcısı Sergey Ryabkov'un açılış konuşmacısı olduğu bu toplantının ardından İran Dışişleri Bakanı Ekonomik Diplomasi Koordinasyon Bakan Yardımcısı Mehdi Seferi'nin de aralarında bulunduğu diğer 9 BRICS ülkesinin temsilcilerinin bu toplantının gidişatına ilişkin görüş ve önerilerini sunması bekleniyor. Bugün basına kapalı olarak yapılan toplantıda Rusya hükümetinin bazı bakanları ve ekonomi mensupları BRICS üyesi ülke temsilcilerinden oluşan grupta bu grubun hareketine ilişkin önerilerini sunacak. BRICS üyelerinin enerji araştırmaları ve yapay zeka alanındaki işbirliği çerçevesinin sunumu da bu toplantının ilk gününde ele alınan diğer konular arasında yer alacak. Uluslararası sistemde çok taraflılığın temel taşı olan stratejik ortaklığa odaklanılması planlanan BRICS temsilcileri toplantısının ikinci gününün çarşamba günü Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un katılımıyla yapılması planlanıyor.
İran Dış İlişkiler Strateji Konseyi Başkanı Kemal Harazi, Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mizoyan ile görüştü. Görüşmede taraflar İran ile Ermenistan arasındaki işbirliğine görüştü. Görüşmede iki ülke arasında enerji, altyapı, ekonomik ve diğer bazı alanlarda yakın işbirliğinin yanı sıra iki milletin dostluğunun güçlendirilmesine ve bölgede istikrarın sağlanmasına yönelik ortak projelerin hayata geçirilmesinin önemi vurgulandı. İran Dış İlişkiler Strateji Konseyi Başkanı Harazi dün de Erivan'da Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile bir araya gelmişti.
Dışişleri Bakanı Netanyahu'nun siyasi hayatının sona erdiğine değinerek, Beyaz Saray'ın bölgedeki savaşı bitirmenin çözümünün siyasi olduğunu bildiğini kaydetti. İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullayan, X sosyal sayfasında Gazze'deki savaşı ve krizi sona erdirecek çözüme değinerek, Beyaz Saray'ın Gazze'deki savaş ve soykırımın ve bölgede yaşanan krizin sona erdirilmesinin çözümünün siyasi olduğunu çok iyi bildiğini yazdı. İran Dışişleri Bakanı Siyonist rejimin Başbakanı Netanyahu'nun siyasi hayatının sonuna gelindiğini vurgulayarak, "Diplomasi bu doğrultuda etkindir. Netanyahu suça dayalı siyasi yaşamının sonuna geldi." diye sözlerini ekledi. Siyonistlerin Gazze'yi işgalinin üzerinden 116 gün geçerek Filistin Sağlık Bakanlığı Siyonist rejimin Gazze şeridine yönelik aralıksız saldırıları sonucu şehit sayısının 26.751 kişiye, yaralı sayısının ise 7 Ekim'den bu yana 65.636 kişiye ulaştığını duyurdu.
Katar merkezli El Cezire Televizyonu Washington'un son iki günde vasıtalar aracılığıyla Tahran'a birden fazla mesaj gönderdiğini duyurdu. Katar merkezli El Cezire Televizyonu, Washington'un son iki günde vasıtalar aracılığıyla Tahran'a birden fazla mesaj gönderdiğini duyurdu. El Cezire'ye konuşan kaynakların iddiasına göre İran, Washington'un tehditlerinden kabul edilemez olduğunu açıkladı. Tahran tarafı İran topraklarına yapılacak herhangi bir saldırının kırmızı çizgi olduğunu belirterek buna uygun bir yanıt verileceği hususunda uyardı. Ürdün-Suriye sınırında Amerika'nın 3 askerinden öldürüldüğü saldırının ardından açıklamada bulunan Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, ülkesinin İran ile bir savaş peşinde olmadığını söylemişti. İran Dışişleri Bakanı Sözcüsü Nasser Kinani, Tahran yönetiminin bölgedeki direniş gruplarına müdahale etmediğini belirtirken, İran'a yönelik tekrarlanan asılsız suçlamalar Amerika'yı bölgede yeni bir cepheye çekmek ve bölgedeki gerilimi kendi çıkarları için büyütmek isteyenlerin komplo ve tuzağıdır demişti.
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasser Kenani, NATO Genel Sekreterinin İran'ın bölgedeki rolüne ilişkin asılsız suçlamalarına tepki gösterdi. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasser Kenani, NATO Genel Sekreterinin İran'ın bölgedeki rolüne ilişkin asılsız suçlamalarını kınadı. NATO Genel Sekreterinin iddialarını trajikomik olarak değerlendiren Kenani, karanlık sömürgecilik geçmişine sahip olan bazı NATO ülkelerinin Batı Asya'da uyguladıkları yıkıcı ve müdahaleci politikaları sadece bölgede değil, aynı zamanda tüm dünyada istikrarsızlık ve güvensizliğe yol açmıştır, dedi. Kenani, İran'ın komşu ülkeleriyle ilişkilerinin iyi komşuluk politikası çerçevesinde olduğunu belirterek, bunun için bölgede huzur ve istikrarı tesis etmek ve aynı zamanda dış müdahaleleri engellemek her zaman İran'ın dış politikasında yer almıştır ifadesini kullandı.
Dışişleri Bakanı Sözcüsü, Siyonist rejimin Batı Şeria'daki Jenin kampındaki bir hastanede birkaç yaralı Filistinli'ye yönelik suikast eylemini şiddetle kınadı. İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Sözcüsü Nasır Kenane, Siyonist rejimin bugün sabah Cenin'de bir hastanede
çok sayıda yaralı Filistinli'ye yönelik suikast eylemine şiddetle kınadı. Siyonist rejimin özel kuvveti bugün sabah Batı Şeria'daki İbn Sina Hastanesi'ne baskın düzenledi ve hastane yatağında 3 direnişçiye suikast düzenledi. Dünya ülkeleri ve uluslararası kurumların bu terör eylemine kayıtsız kalmamaları ve dünyada organize terörün normalleşmesine zemin hazırlayabilecek bu barbar davranışı insan toplumlarına ve bir tehlike zili olarak görüp bunun şiddetle kınamalarından beklendiğini ifade eden Sözcü Kenan'ı şöyle devam etti. Mazlum Filistin halkına karşı her türlü baskıyı uygulamaktan kaçınmayan ve Filistin milletinin işgal karşısındaki meşru savunmasını kınayıp suçlayan bu rejimin destekçileri, hastaneler ve sağlık merkezlerindeki açık şekilde işlenen bu tür cinayetler ve Siyonistlerin soykırım makinesinin hareketinin sürmesine sessiz kalmışlardır. Hamas hareketinin Cenin'deki askeri kolu El-Kassam bugün yaptığı açıklamada bir 3 Filistinli direnişinin şehadeti dolayısıyla taziyede bulunurken Siyonist rejimin Mustarab'in birimi güçlerinden Cenin'deki Sina Hastanesi'ne saldırarak bu Filistinli mücahitlere suikast düzenlediğini doğruladı.
İsrail'in Gazze şeridine 7 Ekim 2023'ten bu yana sürdürdüğü saldırılarda şehit edilen Filistinlerin sayısı son 24 saatte 114 kişi artarak 26.751'e yükseldi. Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref El-Kudri yaptığı açıklamada İsrail'in Gazze şeridine 116 gündür sürdürdüğü saldırılara ilişkin bilgi verdi. İsrail güçlerinin son 24 saatte Gazze şeridinde 114 Filistinli ecdaha şehit ettiğini, 249 Filistinli'yi yaraladığını belirten Kudre, Gazze'de 7 Ekim'den bu yana şehit edilen Filistinlerin sayısının 26.751'e, yaralı sayısının da 65.636'ya yükseldiğini kaydetti. Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Kudre, hala enkaz altında ve yol kenarlarında ölülerin bulunduğunu ancak İsrail güçlerinin engellemesi sebebiyle sağlık ekipleriyle sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığını vurguladı.
Lübnan'da yayınlanan El Ahbar gazetesi Hamas ile Siyonist rejim arasındaki esir takası görüşmelerine ilerleme kaydedildiğini belirterek bu olası anlaşma taslağının da detaylarını yayınlayarak tüm tarafların direnişinin tanımı yanıtını beklediğini yazdı. Siyonist rejimin televizyonu Kanal 12'sinin bugünkü haberinde ise Hamas ile Tel Aviv arasında esir takası anlaşmasına varmak için yapılan en yeni girişimlerle ilgili verdiği habere göre Hamas ile işgalci rejim arasında yapılacak olası anlaşma taslağında ilk aşamada 45 günlük ateşkes, 35 İsrail esir ve her bir İsrail esirin serbest bırakılması karşılığında 100-250 Filistin esirin serbest bırakılması, toplam serbest bırakılacak olan Filistin esir sayısının 4 ila 5 bin olabileceği yer alıyor. Lübnan merkezli El Ahbar gazetesi, Filistin direnişiyle İsrail rejim arasında yeni bir anlaşmaya varma yolundaki görüşmelerin ilerlemekte olduğuna işaretle, askeri girişimiyle savaş hedeflerinden hiçbirinin gerçekleşmeyen Tel Aviv için, Tel Aviv'in iç itirazları kontrol etmek için esir takasının başka bir aşamasına start vermeye çalıştığını, Hamas'ın da bu fırsatı daha fazla Filistinli esirin serbest bırakılması, savaşın durdurulması ve Gazze'nin yeniden inşası hazırlıklarını sağlamak için değerlendirmek istediğini yazdı.
Irak İslami Direniş Hareketi olarak bilinen El Nuceba bugün caydırıcılık dengesinin hiçbir tehdit korkusu olmayan direnişin elinde olduğuna dikkat çekerek Amerikalı işgalcilerin bir an önce bölgemizi terk etmelerinin daha iyi olacağını, aksi takdirde bedelini ağır ödeyeceklerini vurguladı. Irak İslami Direniş Hareketi bölgedeki Amerikan kuvvetleriyle yaşanan son gelişmelere özellikle de bu güçlerin Irak'tan çekilmesi konusuna yanıt olarak dün yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı. Direnişin hiçbir koşulda, hiçbir gelişmeden, tehditten korkmadığını açıklayarak caydırıcılık dengesinin direnişin elinde olduğunu vurguladık. Amerikan işgalci güçleri bugün bölgeyi terk etmelidir. Amerika caydırıcılık dengesinin düşmanın tehditlerini saçma bulan direnişin elinde olduğunu bilmelidir. Direnç, hiçbir tehdit ve değişimden etkilenmeyen sabit ve sağlam bir inançtır. El-Nüceba tarafından yapılan açıklamanın devamında, Amerika'nın bölgemizde nasıl oynadığını dünya görsün, öyle ki eski ve cahil başkanı talihsiz güçlerinin Suriye'de mi yoksa Ürdün'de mi olduğunu bilmiyor. Amerika Birleşik Devletleri bölgemizdeki hiçbir ülkenin egemenliğine saygı duymuyor ve bölge ülkelerinin ve ulusların çıkarlarını ve zenginliklerini sömürgeleştiriyor ve yağmalıyor ifadelerine yer verildi.
Ve Fransa'da başta başkent Paris ve çevresi olmak üzere birçok bölgede çiftçilerin traktörleriyle yaptıkları eylemler hala devam ediyor. Le Monde'un haberine göre Paris'in giriş çıkışındaki güzergahlarda traktörleriyle yolları kapatan çiftçiler hükümetten taleplerine yönelik etkili adımlar gelinceye dek eylemlerini sürdüreceğini bildirdi. Ülkede dün erken saatlerde başlayan eylemler gece boyu sürdü ve çok sayıda çiftçi soğuk havaya rağmen geceyi traktöründe geçirdi. Traktörlerin yanında bekleyiş yerini sürdüren çiftçilerin yol kenarlarında ateş yakarak ısırmaya çalıştığı görüntüler de sosyal medyaya yansıdı. Başta Almanya, Fransa, İspanya, Hollanda, Belçika, Polonya, İtalya ve Macaristan olmak üzere pek çok Avrupa Birliği ülkesinde çiftçiler son dönemde uygulanan tarım politikalarına tepki gösteriyor. Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, akşam haberlerini dinlediniz.
Değerli dinleyiciler, bu akşamki birinci siyasi yorumumuz Amerika'nın İran'a karşı suçlamaları üzerine. Pazar gecesi Ürdün'ün kuzeydoğusundaki Amerikan askeri üssüne düzenlenen ve en az 3 Amerikan askerinin ölümü ve onlarcasının yaralanmasıyla sonuçlanan saldırının ardından aralarında Başkan Joe Biden'ın da bulunduğu bazı Amerikalı yetkililer bu saldırının Suriye'de faaliyet gösteren İran destekli gruplar tarafından gerçekleştirildiğini iddia etti. Son aylarda Amerikan güçlerinin veya Siyonist rejimin Batı Asya'daki mevzilerine yönelik her saldırının ardından genellikle Batılı yetkililer ve medya Siyonist rejime verdiği destek nedeniyle bu saldırıların ana nedeni olarak İran İslam Cumhuriyeti'ni tanıtmaya çalıştı. Direniş grupları ve elbette İslami İran direniş gruplarını desteklemeye devam ettiğinin önemini her zaman vurgulamış ve bu grupların karar ve eylemlerinde İran'dan emir almadıklarını belirtmiştir. Daha önce Hamas hareketi önderliğindeki Filistin direniş güçlerinin 7 Ekim'de başlattığı ve Siyonist rejimin caydırıcılığını ortadan kaldıran başarılı Mescid-i Aksa tufanı operasyonunun ardından bazı Amerikalı ve Siyonist çevreler bu büyük istihbarat ve güvenlik zafiyetini telafi etmeye çalıştı. Haliyle Irak ve Suriye'deki Amerikan askeri üsleri 7 Ekim'den bu yana direniş gruplarınca İHA, roket ve füze saldırılarıyla hedef alınıyor. Siyonist rejimin Gazze şeridindeki saldırıları ve Washington'un bu rejime kapsamlı desteği sonrasında Irak ve Suriye dahil olmak üzere Batı Asya bölgesindeki İslami direniş grupları ve Yemen güçleri Amerika Birleşik Devletleri'ni bölgedeki Amerikan üslerini hedef alması konusunda defalarca uyardı. Gazze Savaşı'nın başından bu yana İran İslam Cumhuriyeti, Siyonist rejimin Filistin halkına yönelik devam eden saldırıları ve Amerika'nın işgalci rejimin Gazze ve Batı Şeria'daki katliam ve soykırımını topyekün desteği nedeniyle bölgedeki çatışmaların kapsamının genişlemesi tehlikesi konusunda defalarca uyarıda bulundu. İran ayrıca Irak ve Suriye'nin ulusal egemenliğinin Amerikan güçleri tarafından sürekli olarak ve defalarca ihlal edilmesini, Irak, Suriye ve Yemen'deki grup ve halklara yönelik bombalama ve saldırıları da bu istikrarsızlık döngüsünü alevlendireceği uyarısında bulunmuştur.
Son yıllarda Amerika'ya yönelik en ağır saldırılardan biri olan Batı Asya'daki Amerikan mevzilerine yönelik dünkü eylem, aynı zamanda Amerika'nın Gazze Savaşı'nda Siyonist rejimi verdiği kapsamlı desteğin ve bölgedeki güvensizlik döngüsünün de bir sonucudur. Dolayısıyla bölgedeki Amerikan mevzilerine yönelik saldırılarda İran'ın rol oynadığı iddiası, daha çok çatışmaların coğrafyasını genişletme ve kamuoyunun dikkatini Amerika'nın mali ve askeri desteğini alan, Siyonist rejimin Gazze'deki siyasi saldırıları ile devam eden soykırımdan uzaklaştırma girişimi olarak görülmelidir. Gerçek şu ki İran İslam Cumhuriyeti'nin direnişin meşru hakkı olan kendini savunma ve işgalci ve saldırganlara karşı koyma hakkına sahip destek her zaman devam etmiştir ve defalarca vurgulanmıştır. Ancak bu İran İslam Cumhuriyeti'nin direniş gruplarının eylem ve operasyonlarından müdahale etmek anlamına gelmemekte. İran Dışişleri Bakanı Sözcüsü Nasır Kinani bu konuyla ilgili yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi. Bölgedeki direniş grupları karar ve eylemlerinde İran İslam Cumhuriyeti'nden emir almıyor. İran İslam Cumhuriyeti direniş gruplarının Filistin milletini nasıl himaye etme veya kendilerine ve ülkelerine, halklarına herhangi bir saldırı ve işgal karşısında savunmaya ilişkin kararlarına karışmıyor. Dışişleri Sözcüsü ayrıca İran'a yönelik temelsiz suçlamaların tekrarlanmasının kendi çıkarlarını Amerika'nın bölgede yeniden bir savaşa sürüklenmesi ve krizin büyümesi ve genişlemesi için bu ülkenin kışkırtmasında görüp böylece kendi sorunlarının üstünü örtmeye çalışanların bir komplosu olduğunu da kaydetti. Açıkçası Batı Asya bölgesi işgal eylemleri ve terör örgütlerine desteklemeleri dahil Siyonist rejim ve Amerika'nın politikaları yüzünden kargaşalı ve güvensiz bir bölgeye dönüşmüştür. Son aylarda da Siyonist rejimin soykırımı ve Amerika'nın da bu rejimin cinayetlerini desteklediği için bu olaylarla daha da tırmanmıştır.
Değerli dinleyiciler, bu akşamki ikinci ve son siyasi yorumumuz Gazze'deki insani krizin derinleştirilmesinde Siyonist yerleşimcilerin rolü hakkında. Siyonist yerleşimciler Filistin halkına karşı işlediği insanlık dışı suçlarda Siyonist rejimle güçlerini birleştirmek amacıyla insani yardım sevkiyatlarının Gazze şeridine girişini engellediler. Siyonist yerleşimciler 28 Ocak Pazartesi günü Kerem Ebu Salem geçiş noktasında üst üste 4. gün gösteri yaparak Gazze şeridine insani yardım girişini engelledi. Gazze Savaşı üzerinden 114 gün geçerken Siyonist rejimin devam eden acımasız saldırıları nedeniyle bu şeritte yaşayanların durumu oldukça karmaşık hale gelmiş. Açlık krizi ve bulaşıcı hastalık riski Gazze halkını tehdit etmeye başlamıştır. Mescid-i Aksa Tufanı operasyonunun başladığı 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze şeridindeki Siyonist yerleşkelerinin sakinleri Siyonist rejimin askerleriyle birlikte savunmasız Filistin halkına karşı eylem yapıyor. Son yıllarda Siyonist rejimin liderleri ve aşırı Siyonistler Filistinlere yönelik insanlık dışı plan ve hedeflerini uygulamak için işgal altındaki topraklardaki yasa dışı yerleşkelerde yaşayanları kullanıyor. Birleşmiş Milletler Orta Doğu Barış Süreci Özel Koordinatörü Thor Wansland, Filistinlerin mallarının tahrip ve zapt edilmesi konusundaki endişelerini dile getirerek, Siyonist rejimin yerleşim yerlerinin yasa dışı olduğunu ve barışın önünde temel bir engel olduğunu, Birleşmiş Milletler'in hala Filistin işgalinin sona ermesini desteklemeye bağlı olduğunu kaydetti. Son yıllarda Siyonist rejimin yöneticileri uluslararası kuruluşların ilgisizliğinden, Amerikan ve Batılı hükümetlerin sessizliği veya işbirliğinden faydalanarak Siyonist yerleşkelerin sayısını arttırdı. Bu yerleşim yerlerinin arazileri Siyonist ordu ve aşırı Siyonistlerin şiddetli saldırıları nedeniyle yaşadıkları yerleri terk etmek zorunda kalan Filistinlere ait. Siyonist rejim işgal altındaki topraklar ilişkin 1967 tarihli Birleşmiş Milletler kararlarının hiçbirine uymadı. 1967 savaşında Siyonist rejim Batı Şeria ve Gazze'yi işgal etti.
2016 yılında ise Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, Siyonist rejimin işgal altındaki topraklardaki yerleşim faaliyetlerinin derhal durdurulması çağrısında bulunan 2334 sayılı kararı onayladı. Amerika'nın Siyonist rejime karşı çekimser kalmasından 37 yıl sonra aranan bu tarihi kararda, bu rejimden Doğu Kudüs'te dahil olmak üzere işgal altındaki topraklarda yerleşim inşaatlarını derhal ve tamamen durdurması isteniyordu. Bu karar Tel Aviv tarafından da tamamen göz ardı edildi. Bağımsız siyasi aktivistler ve Filistin destekçileri ile insan hakları kurumlarının da aralarında bulunduğu uluslararası toplumun taleplerine rağmen Siyonist rejim Birleşmiş Milletler kararlarına hiçbir şekilde uymamış ve Filistin topraklarını gasp etmek için her fırsatı da değerlendirmiştir. Amerika ve Batı'nın sessizliğinden emin olan Tel Aviv, binlerce Filistinli yaşadıkları yerlerden uzaklaştırdı ve radikal Siyonistleri kullanarak onları Siyonist yerleşim yerlerine de yerleştirdi. Gazze'deki direniş gruplarının operasyonu Filistin topraklarını işgal etmek için Filistinlilere yönelik toplu katliam ve soykırım yapan Siyonistlerin ayrımcı ve insanlık dışı eylemlerine bir nevi yanıttır. Artık Siyonist yerleşimciler, Siyonist ordunun askerleriyle birlikte özellikle Gazze şeridinde Filistinlilere yönelik baskı ve şiddetin yoğunlaştırmasında aktif şekilde rol ifa ediyor. Üstelik son dönemde de ciddi gıda ve hijyen malzemesi sıkıntısı çeken, kıtlık tehlikesiyle karşı karşıya olan Gazze halkına yardım ulaştırmasını da engellediler. Bu Siyonist rejimin militarist doğasını ve Filistinlilere yönelik şiddete İsrail askerleriyle yerleşimciler arasında bir farkın olmadığını da gösteriyor.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Ben eleştiri yapıyorum. Ben anayasayı ihlal ediyor diyor. Ülkenizi felakete sürüklüyor diyor.
Gündemin nabzı.
Tahran Radyosu'ndan hepinizi selamlıyoruz kıymetli dinleyicilerimiz. Bir röportajımızla daha sizlerle birlikteyiz. Değerli dinleyiciler, geçtiğimiz günlerde Uluslararası Adalet Divanı Güney Afrika'nın Gazze'deki soykırıma ilişkin Siyonist rejime yönelik şikayeti hakkında ön kararı yayımladı. Siyonist rejimin Gazze'ye yönelik savaşının 4. ayı geçiyor. Siyonist rejimin Gazze'ye yönelik cinayetlerinin devam etmesi ve bu şeritte soykırım yaşanmasının ardından Güney Afrika bu rejime karşı Uluslararası Adalet Divanı'na şikayette bulundu ve açıklanan ön kararda çok önemli noktalar yer almıştı kimi uzmanlara göre. Şimdi İsrail mahkemede ilk yenilgisini aldı ve aslında mahkeme İsrail'in Güney Afrika'nın şikayetinin kabul edilmemesi talebini reddetti değerli dinleyicilerimiz. Bu haber büyük çapta yankı uyandırdı değerli dinleyicilerimiz. Bölge ülkeleri bu Güney Afrika'nın kararına desteklerini açıkladılar. Örneğin Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, Lahey Mahkemesi'nin İsrail aleyhindeki kararı sloganımızın ve talebimizin yansımasıdır dedi. İran da aynı şekilde kendi desteklerini bu karara ilişkin açıkladı. Ancak gelinen noktayı bu konuyla ilgili ve bu gündemle ilgili değerlendirmek istiyoruz Gazze Savaşı'nda sevgili dinleyicilerimiz. Savaşın gidişatı üzerinde nasıl bir etki bırakabilir bu gelişme ve İsrail'in gelecekteki konumunu uluslararası ve küresel anlamda nasıl etkileyecektir gibi soruları yanıtlamaya çalışacağız. Gazeteci Sayın İhsan Kaçay ile bugünkü sohbetimizde irtibatı geçtik. Sayın İhsan, öncelikle hoş geldiniz diyor. Ve ilk soru olarak şunu sormak istiyorum efendim. İsrail hakkında Güvenlik Konseyi'nde onaylanan son kararı öncelikle siz nasıl değerlendirirsiniz? Zamanlama açısından nasıl buluyorsunuz efendim?
Özellikle Güvenlik Konseyi'nin İsrail konusunda vermiş olduğu karar açıkçası, çünkü İsrail Gazze'ye yönelik sürdürmüş olduğu kuralsız bir savaş vardı ve bu savaşın içerisinde oldukça sivil insanlar etkileniyordu, hem fiziksel hem de yaşamsal olarak. Yani biraz bunun durdurulması ya da İsrail'in çok kuralsız bir savaş sürdürebilmesinin önüne geçilebilmesi açısından olumlu. Fakat çok geç kalındı. Yani ilk etapta İsrail'in operasyon başlattığı Gazze'de bunun önlenmesi gerekiyordu ve böyle bir kararın o zaman alınması gerekiyordu. Her zamanki gibi biliyorsunuz vetolar ve vetoların dışından da aslında kısmi düzeyde İsrail'in operasyonuna destek veren ülkelerin oluşması bu sürecin gecikmesine neden oldu. Fakat her şeye rağmen aslında son karar biraz İsrail'in o pervasız ve kuralsız savaşını biraz durdurabildi. Yani belli bir ölçüye falan çekebildi. Fakat savaşın olduğu yerde sivil insanların, özellikle kent merkezlerindeki o yoğun savaşın sivil insanlar üzerinden ciddi bir etkisi olduğunu düşünüyoruz zaten ki bu da Gazze örneğinde gördüğümüz gibi ve de devam ediyor. Yani Güvenlik Konseyi bu tür durumlarda, açıkçası bu tür kararlarda daha hemfikir olabilmesi gerekiyor ve aynı zamanda da süreçleri hızlandırması gerekiyor. Bu konularda maalesef sadece Gazze meselesinden değil ama birçok yerde, Orta Doğu'da da yaşanan birçok saldırılar konusunda çok gecikmeli kararlar veriyor ya da sessiz kalmayı tercih ediyor. Bu da sivil insanların yerleşkesinde oldukça tahribata neden olabiliyor ve başka başka savaş kurallarının içerisinde mağduriyetlere neden olabiliyor.
Tahran Radyosu.
Şimdi Güney Afrika'nın Gazze Savaşı konusunda sunduğu teklif küresel anlamda İsrail ile ilgili ülkeler için nasıl bir sorumluluk teşkil ediyor sizce? Ne de fikriniz bu konuda efendim?
Yani Güney Afrika'nın böyle bir özellikle soykırım konusunda İsrail'i şikayet etmesi olumlu. Çünkü hepimiz malumunuz, hepimiz gördük yani. Birçok hak ihlalleri yaşandı Gazze'de, Gazze'nin içerisinde. Çünkü küçücük bir kent merkezinin içerisinde onlarca ton bombaların yağdırılması. Bunun üzerinden daha aktif bir şekilde Güney Afrika'daki hukukçuların böyle bir girişimde bulunması hem olumlu hem de aynı zamanda öbür ülkelerdeki insanların bu tür konularda sadece yani pasif tepki içerisinde olması da açıkçası düşündürücü tabii. Yani bu bir en azından yaşanan bir mağduriyeti sorun haline getirip tartışmaya açıldığını düşünüyorum. Yani Lahey'de bu uluslararası mahkemede bunun tartışılması olumlu. Yani ama tabii güçlü deliller sunmak gerekiyor oraya. Yani bu güçlü deliller ne kadar sunulabilecek ya da soykırım maddesi üzerinden bu bir duruma taşınabilecek mi? Açıkçası o konuda çok fazla ben umutlu değilim. Eğer taşınırsa bu çok savaş kuralları konusunda da ya da mağduriyetler ya da yapılan devletlerin yapmış olduğu mağduriyetler, tahribatlar konusunda da ciddi bir emsal oluşturabilecek. Aynı zamanda da tabii ki Filistin'de ya da Gazze'de o sivil insanların yaşamış olduğu mağduriyetleri konusunda ya da karşılaştıkları mağduriyetleri konusunda en azından uluslararası düzeyde bir hukuk mücadelesi verebilirler. Ya bu anlamda bu doğru bir şey. Yani bu anlamda olumlu olarak değerlendirilebilir. Fakat şu İsrail'le diplomatik ilişkileri olan, iktisadi ilişkileri olan bunları etkiler mi? Açıkçası çok bundan da emin değilim. Çünkü daha öncesinde de devam eden durumlar vardı ve bu durumlarda yani Uluslararası Lahey Mahkemesi yani İsrail'i de tam olarak soykırım yapmakla suçlanır ve sonuca gidebilir mi? Ondan emin olmadığım gibi bir de İsrail'e iktisadi ve ticari diplomatik ilişkileri olan ülkeleri ne kadar etkiler? O konuda bugüne kadar vermiş olduğu kararlar konusunda hep şüpheyle yaklaştık. Hep aynı zamanda da yetersizlikle değerlendirdik ve yorumladık. Açıkçası ben bundan çok fazla emin değilim. Yani odaklandığım nokta, eğer İsrail bu konuda yargılanmaya tabi tutulursa bence bir nebze olsun o Lahey'in kararı daha doğru ve objektif tartışılabilir, ama ilişki içerisinde olan ülkelere çok fazla yansıyacağını düşünmüyorum.
Değerli dinleyiciler, bugünkü sohbetimizde gazeteci Sayın İhsan Kaçar ile konuştuk. Röportajımızda Lahey Mahkemesi'nin İsrail ile ilgili kararı ve Filistin halkı için adalet arayışının dönüm noktası sayılan bu kararı aslında değerlendirmeye çalıştık. Sohbetimizin konuyla ilgili birinci bölümünü sizlere sunduk. Yarın akşamki yayınımızda yine röportajımıza kaldığımız yerden devam edeceğiz. Programımıza son vermeden hafta içi yayınladığımız çeşitli programlar hakkında bilgi edinmek için www.parstoday.ir sitemize de başvurabileceğinizi hemen hatırlatıyoruz. Bir dahaki yayında ve sohbetimizde buluşana dek hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İran basınından seçmeler.
Değerli dinleyiciler, İran basınından seçmeler isimli programımızda sizlerle birlikteyiz.
Programımızda gündeme ilişkin önemli haberler ve analizleri İran basınından naklen sizlere aktaracağız.
Keyhan gazetesi düşmanın İran'daki seçimlerden duyduğu vahşetin sebeplerine irdelerken, Irak'ta 24 saatten az bir süre içinde Amerikan hedeflerine 8 saldırı yapıldığını, Uluslararası Adalet Divanı kararının Siyonist seçime destek verenlerin yeni sorun olduğunu belirtirken, Şark gazetesi İran Milli Petrol Şirketi'nin ülkede 3,2 milyar metreküp gaz depolandığını belirtti haberinde şunları duyuruyor.
İran Milli Petrol Şirketi Genel Müdürü Muhsin Hujesti bu yılın 8 ayında Kumun Serace ve Saras'ın Şurice D sahalarında yaklaşık 3,2 milyar metreküp gaz depolandı. Bu rakamın son 10 yıla kıyasla ülkedeki depolama miktarının en büyük olduğu değerlendiriliyor dedi. İran Milli Petrol Şirketi Genel Müdürü Muhsin Hujesti, Hangiran gaz sahasında gaz üretimi artırma projesinin açılışı töreninde yaptığı konuşmada, gaz depolama ülke için önemli bir stratejidir ve Saras'ın Hangiran gaz sahası bu açıdan çok önemlidir ifadesini kullandı. Muhsin Hujesti, İran Milli Petrol Şirketi'nin artık günde 1 milyar metreküpten fazla gaz ürettiğini belirterek, Güney Pars ortak sahasından Hangiran bölgesine kadar tüm faaliyet alanlarındaki petrol endüstrisinin ortakları sürdürülebilir gaz üretimi konusunda özel bir çaba sarf ediyor dedi. Hujesti, İran'daki bu miktarda gaz üretiminin 240 milyon metreküpünün merkez bölgeler petrol şirketine ait olduğuna dikkat çekerek, Hangiran bölgesinde 70 milyon metreküp gaz üretiliyor. İran Milli Petrol Şirketi'nin planı 70 milyar dolardan fazla yatırım yaparak ülkenin gaz üretim kapasitesini günlük 1,5 milyar metreküp'e çıkarmaktır ifadelerini kullandı.
Tahran Radyosu.
Cumhur-i İslami gazetesi Gazze'de kocaları veya babalarını kaybeden kadınların birkaç çocukla çöllerde avara olduğunu ve hatta ağlamaya bile mecalleri kalmadığını, binlerce kişinin İtalya, Almanya, İspanya ve Yunanistan'da Gazze'ye destek yürüyüşü düzenlediklerini, Yemen'in Amerika ve İngiltere'yi şiddetle cezalandıracağını belirttiğini duyuruyor. Cevan gazetesi İran'da Siyonist rejimi için casusluk yapan 4 kişinin infaz edildiği haberinde şunları duyuruyor.
Geçen yıl İsfahan'daki hassas bir tesisi bombalama girişimi sırasında tutuklanan Mossad ile bağlantılı 4 kişi bugün idam edildi. İran İstihbarat Bakanlığı'ndan yazılı olarak yapılan açıklamada hassas bölgelere karşı eylemlerde bulunmak için Irak'ın kuzeyinden İran topraklarına giren Siyonist rejimin gizli servisi Mossad'a bağlı bir casusluk ağının üyelerinin tutuklandığı duyurulmuştu. Açıklamaya göre İran güvenlik güçleri terör eylemlerinde bulunmak üzere ülkeye gönderilen Mossad ile bağlantılı bir casusluk ağının üyeleri herhangi bir sabotaj eylemi gerçekleştiremeden kimlikleri tespit edilerek tutuklanmıştı. Casusluk ağının tutuklanan 4 ana üyesinin davası soruşturma için İslami Devrim Mahkemesi'ne götürülmüştü. Nihayet 18 Eylül 2023'te Gaspçı Siyonist rejim lehine istihbarat işbirliği yaptıkları suçlamasıyla bu 4 kişiye idam cezası verilmişti.
Horasan gazetesi UNRWA başkanının bu ajansın Gazze'ye yardımlarının Siyonist rejim tarafından boş suçlamalarla kesilmesinin sarsıcı olduğunu belirttiğini, Uluslararası Adalet Divanı'nın ilk kararının Batı'nın İsrail'e desteğini zorlaştırdığını, Cumhurbaşkanı birinci yardımcısının İran'ın bölgede enerji üretim kutbuna dönüşebileceğini söylediğini belirtiyor. Şerven gazetesi Siyonist rejime karşı boykot kampanyasının Amerika'yı şirketlere de vurduğunu belirtti haberinde şunları duyuruyor.
Amerika'nın tanınmış medya kuruluşlarından Bloomberg, Gazze Savaşı'nda İsrail karşıtı boykotların Orta Doğu'daki Amerikan firmalarını olumsuz etkilediğini yazdı. Amerika merkezli finans analiz firması CFRA'den Gareth Nelson, Coca-Cola'nın Türkiye distribütörünün 4. çeyrekteki satışlarında %22 düşüş kaydedildiğine dikkat çekerek bunun tehlike çanlarının çaldığını gösterdiğini belirtti. Orta Doğu'daki KFC, Pizza Hut, Krispy Kreme ve Hardee's gibi Amerikan firmalarının distribütörlüğünü üstlenen Americana Restaurants International şirketinin Suudi Arabistan borsalarındaki hisselerinde de savaş sonrasında %27'ye varan düşüş kaydedilmişti. Bloomberg, Ürdün ve Kuveyt'teki Starbucks ve McDonald's restoranlarının da boş kaldığını aktardı. Kuveyt merkezli kahve şirketi Astrolabe, Starbucks'la rekabette satışların %30 arttığını bildirdi.
Muhterem dinleyiciler, programımızın sonunda Parsü'de Türkçe yayınlarını cep telefonlarınızdan takip edebileceğinizi hatırlatalım. Bu bağlamda cep telefonları aracılığıyla Parsü'de yayınlarını canlı olarak ve arşivden istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde dinleme imkanına sahipsiniz.
Bu amaçla Parsü'de kendi yayınlarını dinlemeniz için sizlerden herhangi bir ücret talep etmemekte. Sadece mobil data sistemini kullanmanız durumunda internet bağlantısı sağlamanız için kendi cep telefonlarınıza uygun internet paketleri ücretlerini ödemeniz yeterlidir. Programlarımızı ayrıca Tahran Radyosu adlı Telegram kanalımızdan da takip edebilirsiniz.
Hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Amerika'nın gerçek yüzü.
Değerli dinleyiciler, Amerika'nın Gerçek Yüzü isimli sohbetimizin bir başka bölümünde sizlerle beraberiz.
Bu programımızda Amerika ile ilgili ve bu ülkede yaşanan gelişmeleri ele almaya çalışacağız.
Sohbetimizi Amerika ile ilgili ve bu ülkede yaşanan son gelişmelerin başlıkları ile başlamak istiyoruz.
DeSantis'in Trump lehine adaylıktan çekilmesi.
Amerika'da Texas krizinin büyümesi.
Biden hükümetinin Filistinlilerin göçüyle ilgili tutumu.
Amerika'da köle ticareti tartışmalarının yeniden başlaması.
New York'ta Gazze halkı ile dayanışma gösterisi,
Biden konuşmasının Filistin destekçileri tarafından kesilmesi
ve Sanders'in Amerika Gazze'deki olaylarda İsrail'in suç ortağıdır ifadesi,
son bir hafta içerisinde Amerika ile ilgili ve bu ülkede yaşanan önemli gelişmeler arasındaydı. Şimdi detaylar.
Amerika'da Florida valisi Ron DeSantis 2024'te yapılacak başkanlık seçimi adaylığından çekildiğini bildirdi. Cumhuriyetçi DeSantis çekilme kararını ilk sosyal medya hesabından paylaştığı bir videoyla duyurdu. Cumhuriyetçilerin eski Amerikan Başkanı Donald Trump'a bir şans daha vermek istediğinin açık olduğunu kaydeden DeSantis, Donald Trump'la COVID-19 salgını ve Anthony Fauci'yi seçmesi nedeniyle bazı anlaşmazlıklarımız oldu. Ancak Trump'ın mevcut başkan Joe Biden'den üstün olduğu açık ifadelerini kullandı.
DeSantis, Cumhuriyetçi adayı destekleyeceğine daha önce söz verdiğini ve bu sözünü tutacağını belirtti. Başarılı olabileceğini düşünmediğini ve oy verenlerin daha fazla vakit ve kaynağını alamayacağını ifade eden DeSantis, 2024 başkanlık seçimleri adaylığından çekildiğini duyurdu. Amerika'da bir sonraki ön seçimler 23 Ocak'ta New Hampshire eyaletinde yapılacak ve ön seçim süreci 8 Haziran'a kadar sürecek. Temmuz ve Ağustos ayındaki parti kongrelerinde hem Demokrat Parti hem de Cumhuriyetçi Parti başkanlık seçimleri için resmi adaylarını belirleyecek. 5 Kasım'da gerçekleştirilecek başkanlık seçimlerinde yarışı kazanacak aday 20 Ocak 2025'te koltuğuna oturacaktır.
Amerika Birleşik Devletleri'nde Texas eyaletinin göçmen akışına karşı sınıra dikenli tel örmesi uzun zaman sonra Amerika Yüksek Mahkemesi'nce ele alındı. Alınan karar ise Texas'ı ayağa kaldırdı. Bu bağlamda Amerika Yüksek Mahkemesi bu dikenli tellerin kaldırılmasına karar verse de Cumhuriyetçi Texas valisi Greg Abbott durumu işgal olarak nitelendirdi ve telleri kaldırmayacağını duyurdu. Valinin bu açıklamasına Amerikan gelenindeki Cumhuriyetçi 25 eyaletten de destek geldi. Biden yönetimi ve Texas arasında dikenli tel anlaşmazlığı yaşanıyor. Amerikan Yüksek Mahkemesi dikenli teller kaldırılsın kararı verdi. Texas ise bu karara uymayacaklarını bildirdi.
Sosyal medyada ise Texas bağımsızlık ilan edecek, 25 eyalet federal hükümete başkaldırdı gibi paylaşımlar yoğun bir şekilde yer aldı. 2023 yılında Amerika'ya 2,5 milyon göçmen akını yaşandı. Texas valisi bir karar aldı. Texas ve Meksika sınırına dikenli tel ördü. Biden yönetimi dikenli tel örmenin insan haklarına aykırı olduğunu ve tellerin kaldırılmasını istedi. Vali ise buna boyun eğmedi. Bu şekilde bu süreç Amerika Yüksek Mahkemesi'ne sürüklendi. Karar ise dikenli tellerin kaldırılması oldu.
Tahran Radyosu.
Amerikan Temsilciler Meclisi'nin 60 Demokrat üyesi Dışişleri Bakanı Antony Blinken'e yazdıkları bir mektupta hükümetten Gazze'de yaşayan Filistinlilerin zorla ve kalıcı olarak yerinden edilmesine karşı olduğunu güçlü bir şekilde vurgulamasını talep etti. Geçen hafta Cuma günü Amerikan Temsilciler Meclisi üyeleri Blinken'e yazdıkları mektupta İsrail'in Gazze'ye karşı savaşında sivil kayıpların artması ile ilgili endişelerini dile getirdi. Bu temsilciler mektuplarında Amerikan Başkanı Joe Biden yönetiminden Amerika'nın Gazze'deki Filistinlilerin zorla ve kalıcı olarak yeniden edilmesine şiddetle karşı çıktığını vurgulamasını istedi.
Temsilciler ayrıca hükümete İsrail'e yönelik daha fazla insani yardım ve güvenlik finansmanı yönündeki bazı taleplerini açıklığa kavuşturması çağrısında bulundu. Amerika, İsrail'e her yıl 3,8 milyar dolar askeri yardım yapıyor. Bu arada Amerika Temsilciler Meclisi'ndeki bir grup Yahudi yasa koyucu, Siyonist rejimin başbakanı Benjamin Netanyahu'nun gelecekte bir Filistin devletinin kurulmasını reddeden açıklamalarına tepki göstererek karşı çıktı.
Amerikan Hava Kuvvetleri, Tampa'daki MacDill Hava Kuvvetleri üssünde siyahilere ait 121 mezar bulunduğunu duyurdu. Amerikan Hava Kuvvetleri yetkililerinden Teğmen Lara Anderson şunları söyledi. Bu rahatsız edici toplu mezarın keşfi, MacDill Hava Kuvvetleri üssünde son 2 yılda yapılan keşif sonrasında belirlendi. Bu konunun da aydınlanması için çalışmalar devam ediyor. Bu rapora göre, derici radarlara ve kadavra köpeklerine sahip arama ekipleri MacDill Hava Kuvvetleri üssüne gönderildi.
Anderson, Amerika'nın kölelik döneminden siyahilere karşı işlediği suçlara değinmeden şunları söyledi. Geçmişte yanlışlar yapıldı açık, ancak toplumsal çaba sayesinde geçmişteki yanlışlar düzeltilecek. Amerika Birleşik Devletleri gibi ülkelerdeki köle ticareti 400 yıldan fazla süren ve 15 milyondan fazla kadın, erkek ve çocuğun mağdur olduğu tarihteki en kötü insan hakları ihlali türü olarak anılıyor.
New York Manhattan'da sokaklara çıkan Filistin taraftarları Amerikan polisinin müdahalesine rağmen Gazze şeridinin mazlum halkı ile dayanışma içinde olduğunu bildirdi. Filistin destekçileri pazar akşamı New York Manhattan sokaklarında yeniden yürüyüş yaparak Filistin bayrağını taşırken İsrail rejiminin Gazze şeridindeki cinayetlerini kınadı.
Bir dizi Filistin destekçi ayrıca Manhattan, New York'ta bir araba mitingine katıldı ve Amerikan polisi bir dizi Filistin destekçisini gözaltına aldı. Amerikan polisi Manhattan'daki Filistinli destekçilerin yürüyüş güzergahı üzerinde yoğun önlemler aldı.
Amerikan Başkanı Joe Biden'in katıldığı bir seçim toplantısındaki konuşması, Filistin destekçisi göstericiler tarafından soykırımı, fonlamayı durdurun sloganları ile defalarca kesildi. Amerikan Başkanı Biden, ön seçimlerin başlaması üzerine ziyaret etti. Virginia'nın Manassas bölgesinde bir grup aktivist tarafından İsrail'in Gazze şeridinde sivillere karşı soykırımına destek vermekle suçlandı. Biden'in konuşmasını 9 ila 10 kez protestolları ile bölen Filistin destekçisi göstericiler, soykırımı, fonlamayı durdurun sloganları ile Amerikan Başkanı'nın konuşmasının akışına engel oldu. Daha sonra salon görevlilerince dışarı çıkarılan göstericiler, ayrılırken de Filistin lehine sloganlar atmaya devam etti.
Biden'in kampanyasını dışarıda protesto eden diğer göstericiler de İsrail'in Gazze'de 29 bin kişi öldürdüğünü, bunun kendini savunma bahanesiyle açıklanamayacağını dile getirdi. Joe Biden'in seçim konuşması yaptığı Hilton Gösteri Sanatları Merkezi'nin karşısında toplanan protestocu grup, sadece hastalıklı toplumlar soykırım yapar, vergileriniz Gazze'de çocukları öldürüyor, hemen şimdi ateşkes, soykırımcı Joe ellerin kanlı yazan dövizler taşıdı. Protestocular ayrıca kırmızı renkli sıvıya batırılan oyuncak bebekler ve elbiseleriyle plastik şişelerdeki kan renginde sıvıları Biden'in konuşma yaptığı binanın karşısına bıraktı.
Vermont Senatörü Bernie Sanders, ülkesinin Gazze'deki olaylarda İsrail'in suç ortağı olduğunu kaydederek Washington bu kabusa son vermeli, dedi. Sanders, cumartesi gecesi Guardian internet sitesinde yayınlanan makalesinde şunları yazdı. Gazze'yi yok eden bombalar ve askeri teçhizat Amerikan yapımıdır. Yani biz bu olayların suç ortağıyız. Sanders, Amerika'nın her yıl İsrail'e 3,8 milyar dolar askeri yardım sağladığı gerçeğine atıfta bulunarak şöyle dedi. Washington, yaklaşımını değiştirmek için Benjamin Netanyahu'ya karşı baskı aracını kullanmalı.
Sanders, Amerika hükümetine ve Kongre milletvekillerine Washington'un İsrail'e verdiği askeri desteği sona erdirme çağrısında bulundu. Vermont senatörü şunları vurguladı. Netanyahu, Gazze'nin askeri kontrolü yolunda ilerlemeye devam ederse bunu tek başına yapmalı ve biz suç ortağı olamayız.
Muhterem dinleyiciler, Amerika'nın Gerçek Yüzü isimli sohbetimizi dinlediniz.
Sizlerden ayrılmadan önce arzu ettiğiniz takdirde bizleri parsa.ir adresinden takip edebileceğinizi, yayınlarımızı Tahran Radyosu adlı Telegram kanalından takip edebileceğinizi, görüş ve isteklerinizi de turkish@ws.ir.ir'e gönderebileceğinizi hatırlatmak isteriz.
Hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. İslam'ı tanıyalım.
Muhterem dinleyiciler, İslam'ı tanıyalım başlıklı dizi sohbetimizde sizlerle birlikteyiz.
Bugün de sizlerle birlikte Ulul Azm peygamberlerinden Hazreti Musa aleyhisselamın yaşam hikayesine devam edeceğiz. Birlikte dinleyelim.
Hatırlanacağı üzere geçen sohbetimizde Ulul Azm peygamberlerden Hazreti Musa'nın hayatından bazı bölümleri sizlere aktardı ve o hazretin Allah'ın lütfu ve inayeti sayesinde Firavun'un sarayında büyüdüğünü ve gençlik çağlarında Medyen kentine gittiğini, orada Allah'ın peygamberlerinden olan Şuayb'ın yanında kaldı ve o hazretin kızlarından biriyle evlendiğini belirttik. Hazreti Musa bir süre eşiyle birlikte Medyen'de yaşadı ve çobanlık ve besicilik yaptı. Fakat aynı zamanda zulme ve haksızlığa uğrayan İsrailoğulları kavmine yardım için Mısır'a dönmenin iyi fırsatını kolladı. Şimdi o hazretin yaşamının devamına değineceğiz. Birlikte dinleyelim.
Hazreti Musa aleyhisselam Medyen'de 10 yıl yaşamanın ardından Mısır'ın yolunu tuttu. Yüce Allah Taha suresinin 9 ila 36 ve de Kasas suresinin 29 ila 35. ayetlerinde o Hazretinin bu dönemdeki yaşamına işaret ediyor. Hazreti Musa aleyhisselam ailesiyle birlikte Mısır'a dönüş yolunda soğuk ve karanlık bir gecede çöl ortasında yolunu kaybetti. İliklere kadar işlenen soğuk ve rüzgar onu ve ailesini zor anlar yaşatıyordu. Bu sırada uzak bir yerde Tur Dağı tarafından bir ateş gördü. Yüce Allah bu konuyu Taha suresinin 10 ila 12. ayetlerinde şöyle anlatıyor. Hani bir ateş görmüştü de ailesini, siz burada kalın, ben bir ateş gördüm, oraya gidiyorum. Umarım ondan size bir kor ateş getiririm yahut ateşin başında yol gösterecek birini bulurum demişti. Ateşin yanına varınca ona şöyle seslenildi. Ey Musa! Şüphe yok ki ben senin Rabbinim. Hemen ayakkabılarını çıkar. Çünkü sen mukaddes vadi Tuva'dasın.
Ve ardından Yüce Allah şöyle buyurdu. Ben seni peygamber olarak seçtim. Şimdi vahyolunacak şeyleri dinle. Şüphe yok ki ben Allah'ım. Benden başka hiçbir ilah yoktur. O halde bana ibadet et ve beni anmak için namaz kıl. Hazreti Musa aleyhisselam, ben Allah'ım vahyi duyunca kendisiyle konuşanın, evrenin bilge, güçlü ve basiretli Allah'ı olduğunu anladı ve böylece anlatılamaz bir coşku tüm benliğini sardı.
Ardından Allahu Teala Taha suresinin 17 ila 20. ayetleri uyarınca şöyle buyurdu. Şu sağ elindeki nedir ey Musa? Musa dedi ki, o benim değneğimdir, ona dayanırım. Onunla koyunlarıma yaprak silkelerim. Onunla başka işlerimi de görürüm. Allah, onu yere at ey Musa dedi. Musa da onu attı, bir de ne görsün, o hızla akan bir yılan olmuştu. Hazreti Musa aleyhisselam bunun üzerine çok korktu ve geri adım attı. Yüce Allah ona korkmamasını ve onu eline tutmasını, onu tekrar eski haline getireceğini buyurdu.
İlk mucizenin ardından Kur'an-ı Kerim Taha suresinin 22. ve 23. ayetlerinde Hazreti Musa'nın bir diğer mucizesine işaretle, sana büyük mucizelerimizden birini daha göstermemiz için elini koynuna sok ki bir başka mucize olarak alaca hastalığı gibi bir hastalık sebebiyle olmaksızın bembeyaz bir halde çıksın. Hazreti Musa aleyhisselam Kasas suresinin 33 ve 34. ayetlerinin belirttiği üzere şöyle dedi. Ey Rabbim, şüphesiz ben onlardan birisini öldürdüm. Onların da beni öldürmelerinden korkuyorum. Kardeşim Harun'un dili benimkinden daha düzgündür. Onu da benimle birlikte beni doğrulayan bir yardımcı olarak gönder. Çünkü ben onların beni yalanlamalarından korkuyorum. Allahu Teala da surenin 35. ayetini belirttiği üzere Musa'nın isteğini kabul etti ve şöyle buyurdu. Seni kardeşinle destekleyeceğiz ve size bir iktidar vereceğiz de ayetlerimiz sayesinde size kötü bir amaçla ulaşamayacaktır. Siz ve size uyanlar galip gelecek olanlardır.
Tahran Radyosu.
Böylece o karanlık gecede ve o kutsal topraklarda peygamberlik sorumluluğu Hazreti Musa Aleyhisselam'a verildi ve orada Hazreti Musa Aleyhisselam'ın İsrail oğullarını kurtarmak için tarihi rolü başladı. İlginç olan ise Hazreti Musa Aleyhisselam hareketinin başlangıç noktasında toplum piramidinin zirvesi yani Firavun ve despot hükümetini hedef almasıydı. İnsan toplumlarının peygamberleri ve reformcuları yozlaşmış ortamları ıslah etmek ve toplumlarda köklü değişiklikler yapmak için ekonominin, kültürün ve siyasetin kontrolünü elinde tutan toplumun güçlü kesimi ve liderlerinden yola çıkması genel bir kuraldır. Hazreti Musa Aleyhisselam'ın hikayesi ise despot güçlerle mücadelede hareket yönünü gösteriyor. Zira halkların tüm bedbahtlıklarının kaynağı Firavun sıfatlı zalim hükümdarlardır. Onlar ıslah olmadıkça milletler de gerçek saadet ve mutluluğun yüzünü göremezler.
Hazreti Musa peygamberlik emrini alınca Mısır'a gitti ve aldığı görev emrini kardeşi Harun'a anlattı. Tabi Yüce Allah da Hazreti Musa ve kardeşine Firavun'un belki Allah'ı hatırlar veya korkar diye onunla yumuşak bir dille konuşmalarını buyurdu. Eğer onunla yumuşak konuşur ve aynı zamanda konuları açıkça beyan ederlerse onlara mantığını kabul edip iman getirebilir veya ilahi cezadan ve gücünün kaybolmasından korkarak teslim olup muhalefet etmeyebilir. Hazreti Musa ve Harun, kibirli Firavun'un onların sözlerini dinlemeden hemen şiddete başvuracağı veya onların mesajını dinledikten sonra sert ve beklenmedik bir tepki göstereceği ve böylece görevlerinin tehlikeye gireceğinden endişe ediyorlardı. Fakat Allah Teala kesin bir dille onlara korkmamalarını, zira kendisinin onlarla beraber olduğu, hem duyduğu ve hem gördüğünü buyurdu.
Sonuçta Hazreti Musa Aleyhisselam ve Harun Firavun'un yanına gittiler. Onlar büyük çabaların ardından saraya girmeyi başardılar ve etrafını yakınları saran Firavun ile karşı karşıya geldiler. Şimdi hikayenin devamını Firavun sarayından dinliyoruz. A'raf suresi 104. ayetinde şöyle buyuruyor. Musa dedi ki, ey Firavun, şüphesiz ki ben alemlerin Rabbi tarafından gönderilmiş bir peygamberim. Bu Hazreti Musa Aleyhisselam'ın Firavun ile ilk karşılaşmasının ilk aşamasıydı. Musa'nın ben alemlerin Rabbi tarafından gönderilmiş bir peygamberim cümlesi aslında Firavun'a bir nevi savaş ilanıydı. Zira anlamı Firavun ve diğer iddiacıların tümünün yalancı olduğu ve sadece Allah'ın dünyanın Rabbi olduğu anlamındaydı.
A'raf suresinin 105. ayeti uyarınca Hazreti Musa şöyle devam etti. Bana Allah'a karşı sadece gerçeği söylemem yaraşır. Ben size Rabbinizden açık bir delil, mucize getirdim. Artık İsrail oğullarını benimle gönder. Bu aslında Hazreti Musa'nın risaletinin bir bölümüydü. Yani İsrail oğullarını Firavun'un pençesinden kurtarmak ve onları el ve ayaklarına vurulan kölelik prangalları çözmek, zira İsrailoğulları o dönemde Kıptilerin eli altında zillet içinde yaşayan kölelerdi.
Sohbetimizin bundan sonraki kısmı tamamen mübarek Şuara suresinin 18 ila 37. ayetleri uyarınca devam edecektir. Firavun şöyle dedi: "Seni biz küçük bir çocuk olarak alıp aramızda büyütmedik mi? Sen ömrünün nice yıllarını aramızda geçirdin." Firavun bu şekilde Hazreti Musa aleyhisselamın başına kalkmak istedi. Ardından da şöyle devam etti: "Böyleyken sen o yaptığın işi yaptın, adam öldürdün, sen nankörlerdensin." Firavun bu şekilde kendince Hazreti Musa aleyhisselamı suçun yüzüne vurarak onu mahkum etmek istiyordu. Fakat Musa aleyhisselam Firavun'un sözleri ardından onun suçlamalarını yanıtladı ve karşılıklı konuştular. Tartışmanın ardından Hazreti Musa'ya Firavun, "Alemlerin Rabbi de nedir?" dedi. Hazreti Musa aleyhisselam Firavun'un sorusunu şu şekilde yanıtladı: "O göklerin ve yerin ve her ikisi arasında bulunan her şeyin Rabbidir. Eğer gerçekten inanırsanız bu böyledir."
Hazreti Musa Firavun'un sorusuna karşı şöyle dedi: "Gökyüzü tüm ihtişamı ve yeryüzü tüm genişliği ve rengarenk canlılar ile benim Allah'ımın yaratılışlarıdır. Aslında sadece böyle bir Allah tapılmaya layıktır." Firavun etrafındakilere alaycı bir ifade ile "Dinlemez misiniz?" dedi. Firavun bu şekilde psikolojik savaş, alay etmek ve aşağılamakla Hazreti Musa'nın gönülleri okşayan sözlerinin oradakilerin kalplerine etkilemesini engellemek istiyordu. Fakat Hazreti Musa yine vahiy kaynağına bağlı olan sözlerine hiç korkmadan şöyle devam etti: "O sizin de Rabbiniz, geçmiş hatalarınızın da Rabbidir."
Firavun kendi boş hayalleri ile Hazreti Musa aleyhisselamın şahsiyetini yıkmak için "Bu size gönderilen peygamberiniz şüphesiz delidir" dedi. Fakat Hazreti Musa sözlerine devam ederek "O doğunun da batının da ve ikisi arasındaki her şeyin de Rabbidir. Eğer düşünüyorsanız bu böyledir" dedi. Burada ikisi arasındaki tartışma yükseldi. Musa'nın daveti ve delillerinin kendisinin hükümet temelleri ve ihtişamını zayıflatacağını bilen Firavun, Hazreti Musa'yı hapsetmekle tehdit etti. Firavun, "Eğer benden başka bir ilah edinirsen, andolsun seni zindana atılanlardan ederim." Bunun üzerine Musa, "Sana apaçık bir delil getirmiş olsam da mı?" dedi.
Kur'an-ı Kerim Şuara suresinin devamında Firavun'un Hazreti Musa'dan sözlerine kanıt getirmesini istediğini belirterek "Doğru söyleyenlerden isen haydi getir onu" dedi buyuruyor ve şöyle devam ediyor: "Bunun üzerine Musa asasını attı, bir de ne görsünler? Asa açıkça kocaman bir yılan olmuştu. Elini koynundan çıkardı ve bir de ne görsünler? Bakanlara bembeyaz olmuş. Firavun çevresindeki ileri gelenlere "Şüphesiz bu bilgin bir sihirbazdır" dedi. "Sizi yaptığı sihirle yurdumuzdan çıkarmak istiyor. Ne dersiniz? Dediler ki, onu ve kardeşini alıkoy. Şehirlere de toplayıcı adamlar gönder. Sana bütün usta sihirbazları getirsinler.
Değerli dinleyiciler, İslam'ı Tanıyalım adlı sohbetimizin bir başka bölümünü dinlediniz. Gelecek programımızda Ulul Azm peygamberlerden Hazreti Musa aleyhisselamın hayatının bir başka bölümünü sizlere aktaracağız.
Arzu ettiğiniz takdirde programlarımızı internet sitemiz olan www.parsude.ir'den veya Tarın Radyosu isimli Telegram kanalımızdan da takip edebileceğinizi, bu arada lütfen istek, görüş ve eleştirinizi de turkish@ws.irib.ir adresinden de bize ulaştırın.
Esen kalın. Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ila 8.50 arasında kısa dalga 22 metre 13.650 kHz üzerinden, akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ila 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ila 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parsde.ir adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@ws.irib.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki faks numaramız 0-98-21-22-01-36-82. Ayrıca 0-98-21-22-01-36-82 veya 0-98-21-22-16-27-53 telefon numaraları sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır. Allah'a emanet olunuz.
Thank you.